Ayrım 34.
Adalarda laternalar, Zito Zito Venizelos şarkıları susmuştur. Haziranda İngiliz nazırları Türk-Yunan Harbi'nde tarafsız kalacaklarını ilan etmişler. İstanbul bölgesine bir Yunan saldırısı yaptırılmayacağı için de teminat vermişlerdir. Daha ileri giderek Yunanlıların işi artık müttefiklere emanet etmesi lazım geldiğini söylemişlerse de Yunanlılar bu teklifi reddettiler. Fakat aramızda düşmandan da düşman var. Baba Ali Caddesi'nde "Ah Mustafa Kemal zaferi kazansa da kurtulsak" diyen milliyetçiler, "Ah Yunanlılar şu ordunun hakkından gelseler de Mustafa Kemal'den ve iddiatçılardan kurtulsak" diye bekleşen bozguncu ve hainlerle karşılaşıyoruz. Verçinlur Ermeni gazetesinin sahibi Zaven, iki taraflı Türk gazetelerini dolaşıp haber sızdırmaya bakarken, "Anadolu'da Mustafa Kemal, İstanbul'da Ali Kemal, Asayiş Berkemal" diye alay eder. Size bir İstanbullu Türk'ün o zamanki yazısından bir fıkra alıyorum. Hep oturuyorduk, bir adama sorduk. Bu memlekette tekrar İttihat ve Terakki'nin mi yoksa Yunanlıların mı hükmetmesini istersiniz? Bila tereddüt Yunanlıların dedi. Bunun üzerine ev sahibi, "Ben evimde böyle bir söz söylenmesine tahammül edemem" diye haykırdı. Nihayet Temmuz sıcaklarında Kral Konstantin zarını attı. Umumi seferberlik yapmıştı. Pek ciddi İngiliz yardımı da görüyordu. Bizim ordumuz taarruz edecek Yunanlıların üçte biri kadar bir şeydi. Kral ordularıyla Ankara'ya gidecek ve zaferini orada Mustafa Kemal'e dikte edecekti. Yine kara günler geldi. İlk çarpışmalarda ordumuzu yendiler. Eskişehir düştü. Rum gazetelerine göre artık hiçbir dayatış imkanı kalmamıştı. Hürriyet ve İtilafçıların da fikri buydu. Saray yeniden bir damat ferit hükümeti kurmak için Kral Konstantin'in Ankara'ya ayak basmasını bekliyordu. O kara günlerde Akşam gazetesinde bir yazı yazmıştım. Bu yazı, "Eskişehir de şehir olarak Bursa'dan kıymetli değildi. Ordumuz bize yeter" diye bitiyordu. Büyükada vapuruna bindiğim vakit, zafer ve sevinç günlerinde gülerek birbirlerine beni gösterenler, şimdi "bu hain, işte bu hain" der gibi parmaklarını uzattıktan sonra başlarını çeviriyorlardı. Ertesi gün gazetelerde "babanın malı mı Eskişehir" diye başlayan ağız dolusu küfürler çıkıyordu. "Peyam-ı sabah, Sivas'a çekileceğiz de orada dayanacağız ha, heyhat" diyor, yazısını "Hamaset ve celadet neye yarar? Zavallı Türk akıbet ricate mecbur değil mi?" diye tamamlıyordu. Hilal-i Ahmer'e koşuyorduk. Başlangıçtan beri burası bir vatansever ocağıydı. Gizli Anadolu haberlerini hep oradakilerden alırdık. Hiç kimsenin ağzını bıçak açmıyordu. Fevzi Paşa'ya akşamdan bir telgraf çektik. "Ordumuz manevra kabiliyetini muhafaza ediyor" diye manasını sökemediğimiz bir cevap geldi. Bilir sandıklarımızdan sorduk. "Her şey bitmiştir diyemez ha" cevabını verdiler. Yalnız Anadolu'dan geldiğini duyup görüştüğümüz bir erkan-ı harp miralayı, "benim bildiğim Mustafa Kemal Anadolu'nun son tepesine kadar gider, yine teslim olmaz" diyordu. Son tepe, son tepe. Ona da razıydık. Adalarda gene sabahlara kadar sarhoş kafilelerinin önüne düşen laternalar, Türk kapılarının eşiğinde durup marş çalıyorlardı. Rumların sokucu bir gülüşleri vardı. Ne gazete açabiliyor ne sokağa çıkmaya katlanıyorduk. İlk mütareke günlerinden de azgın, şımarık ve boğucu bir havaydı. Acaba Londra konferansında daha uysal mı olmalıydık? "Sonunu getiremeyiz azizim, sonunu getiremeyiz. Biz böyleyiz" diyenler çoğalmıştı. Meclislerde "ben demedim miydi" lerden geçilmiyordu. En coşkun Anadolucular bile caymışlardı. Mustafa Kemal. Bütün öfkeler, hakaretler ve küfürler onun üstüne doğru köpürdüğü gibi, son umutlar, bir türlü cevabı bulunmayan sualler de onun üstünde düğümleniyordu. Felaketteydik. Tek sorumlu oydu. Acaba kurtulunca zafer şerefini ona verecek miydik? Mustafa Kemal Karacahisar'daki karargahında Garp Cephesi komutanıyla durumun ağırlığını inceledikten sonra birliklerinizi toparlayarak düşmanla kendi aranıza büyük bir mesafe koymaya bakınız. Düşmanı üstlerinden uzaklaştırmak için Sakarya doğusuna kadar çekilebilirsiniz. Şehirler bırakmak halk efkarını sarsabilir. Biz askerliğimizi yapalım der. Büyük sanat soğukkanlı karar iradesiyle el ele vermiştir. Ordu nesi kalmış ve kurtarabilmişse dağıtmamaya çalışarak gerilemeye devam eder. Meclis kaynaşmaktadır. Nerede o kahraman? Mustafa Kemal'in düşmanları Mustafa Kemal'i sormaktadır. Millet nereye götürülmektedir? Ordu nereye gitmektedir? Bu faciaların sorumlusu nerede? Onu cephenin başında görmek isteriz. Eğer Mustafa Kemal de bir yenilmeye uğrarsa, ortada hiçbir otorite kalmayacağını düşünen ve onun cepheye gitmesini doğru bulmayan birkaç arkadaşı müstesna, dostu da düşmanı da Mustafa Kemal'i ordunun başına geçirmek ister. Dostları samimidirler. Mustafa Kemal'in askerlik dehasına güvenmektedirler. Düşmanları ise nasıl olsa dönüş ve bozgun faciaları içinde onun da kaynayıp gideceğini ummaktadırlar. Nihayet Mustafa Kemal başkomutanlığı kabul eder. Meclistekiler, hayır hayır başkomutanlık hakkı meclisindir. Başkomutan vekili olabilirsiniz derler. Düşmanlarının oyununu sezen Mustafa Kemal onları kendi oyununa getirmeyi bilir. Yalnız başkomutan olmak değil, başkomutan oldukça meclisin yetkilerini kullanmak hakkını ister. Bu diktatörlük demektir. Sakarya cephesi tutunmazsa Mustafa Kemal mücadeleyi bırakacak mı? Hayır. Ama meclis onu bırakabilir. Ne Ankara üstüne yürüyen Kral Konstantin ne de meclisin içindeki hasımları nasıl bir zeka ve karakter kuvvetiyle boy ölçüştüklerinin farkında değildirler. Meclis istediği sıfatı da yetkileri de kendisine vermiştir. Mustafa Kemal başkomutan. Bilhassa cephe gerisi için pek katli tedbirlere başvurur. Asker toplamak, umutsuzluk yüzünden artan kaçaklığı önlemek, ayaklanmalara fırsat vermemek için istiklal mahkemeleri kurulur. Milletin varından yoğundan ordu ihtiyaçlarının temin edilebilmesi için bir sürü emirler verir. Hikayesini her yerde okuyabileceğiniz Sakarya Meydan Muharebesi, Orta Anadolu'nun bağrından kopmuştur. Önde zaferlerine güvenen gururlu bir kral ve ordusu, arkada bin türlü fesat vardır. Rahmetli Necati ile beraber Kastamonu İstiklal Mahkemesi'nde bulunan dostum Nebizade Hamdi'den dinlemiştim. Binlerce kandırılmış, fesatlanmış, kaçak toplayıp cepheye sürmüşler. Yalnız bir kişi idam ettik, o da 10. defa kaçtığı için demişti. Kılıksız kıyafetsiz, yoksul ve biçare halk, batan bir devletin yerine geçecek, yeni bir Türk devletinin temellerini attıklarını bilmeksizin, dişiyle tırnağıyla uğraşıyordu. Bu komutanların ve subayların erlerle omuz omuza, kara namlu deliği ve süngü pırıltısı önünde, insan cesaretini tarife ihtiyaç bırakmadıkları bir ölüm kalım boğuşmasıydı. Atından inerken bir kemiği kırılan Mustafa Kemal güçlükle doğrularak ''Ya sen ya ben'' demişti. ''Ya Kral Konstantin ya o.'' Eskişehir bozgunundan sonra düşmanla teması keserek 200 kilometre geri çekilmiş ve Sakarya cephesini kurmuştuk. Bu cephe 100 kilometre genişliğinde ve 20 kilometre kadar derinliğindeydi. Ankara ve meclisteki vatanseverler de umutların pek zayıfladığı günlerde bile şehri bırakıp Anadolu içine gitmek tekliflerini reddetmişlerdir. Bütün Türklerin kalpleri Sakarya cephesindedir. İstanbul'un her sokağı bu cephenin bir parçasıydı. Ne kadar da uzun sürmüştü bilseniz. Tarih kitaplarından hangi gün başlayıp hangi gün bittiğini öğrenerek bu uzunluğu ölçemezsiniz. Sakarya Harbi'nin her dakikası kendi başına bir zaman gelen, geldiğini duyuran, giden, gittiğini duyuran bir zamandı. Uyanıklığımızda uykudaymış gibi sıçrıyorduk. Çünkü ben şimdi İstanbul'un bir köşesinde bu satırları, Sakarya Savaşı'nı kazandığımız için yazabiliyorum. Bu sırada siz İstanbul denizini hala o zafer şerifine seyrediyorsunuz. Nihayet müjde erişti. Sayfalarımızı Mustafa Kemal'in üniformalı resmiyle kapladık. Bu resim o günlerde sancak gibi bir şeydi. Dil tutulur gibi kalemlerimiz tutuluverdi. Hepimiz bir şevk denizi içinde öcülerimizden, yaslarımızdan, acılarımızdan yıkanmışa döndük. Sakarya Savaşı'nın son günlerine ait hatıralarını Atatürk'ün kendisinden dinlemiştim. Cephe Kurmay Başkanı odama geldi. Kemiğim kırık olduğu için yatıyordum. Bana umutsuz bir sesle son raporları okudu. Bu raporlara göre düşman taze kuvvetler alıyordu. Raporlar ara sıra kanatlanan uçağımızın görüşleriydi. Bir daha oku dedim. Dikkatle dinledim. Raporu veren Yunan cephesinin bir kanadından öbür kanadına giden, bu kanatların adlarını hatırlayamıyorum, kuvvetleri yeni kıtalar sanmış olduğunu anlamakta gecikmedim. Bu aktarma ancak bir çekilme hareketi olabilirdi. İsmet Paşa'ya, zaferini tebrik ederim paşam dedim ve hemen karşı taarruz emri vermelerini söyledim. Bir müddet sonra Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa, çakmak, odama geldi. Bir kolordu komutanından bahsederek, Kemalettin Sami, kendisini taarruza kaldıramıyoruz, emri doğru bulmuyor. Sedye ile de olsa telefon başına kadar gel dedi. Gittim. Telefonla bu komutana, sen olmazsan yerine bir çavuş gönderir taarruz ettiririz dedim. Biraz sertçe olan sesimi tanıyınca, ya böyle mi tensip buyurdunuz emredersiniz dedi. Perde arkası. Sakarya zaferiyle Gazi ve Müşir Mustafa Kemal Paşa tam otoritesini elde etmiştir. Biraz sonra mecliste Müdafaa-i Hukuk grubu adıyla kendi partisini kuracaktır. Artık bir yeni devlet vardır. Onun başında bulunan adam da Mustafa Kemal'dir. Bu olup bittiği içlerine sindiremeyenler çoktur ve durmaksızın bozgunculuk fırsatı arayacaklardır ama Mustafa Kemal eskisinden çok daha kolayca bu muhalefetleri önleyecektir. Asıl büyük kriz atlatılmıştır. Ordunun kuruluşuyla Sakarya Zaferi arasındaki devir üzerine bir hayli hatıra yazılmıştır. Bu hatıralar birbiriyle ve hepsi Atatürk'ün nutkuyla çatışıp durur. Atatürk İsmet Paşa'yı Ali Fuat Cebesoy'a ve Refet Bele'ye karşı tutmuştur ve kendisine hakkı olmadığı şerefleri vermiştir iddiası ileri sürülmüştür. Tenkitçilere göre İnönü soyadı Atatürk'ün bir kayırmasından ibarettir. Bu zaferler onun değildir. Etem kuvvetlerinin kaldırılması bile bazı hatıralarda ona mal edilmez. Demokrasi devrinde İnönü zaferi tarih kitaplarından silinecek kadar ileri gidilmiştir. Gerilla devrine son vererek orduyu kurmak, Atatürk'le İsmet Paşa'nın ortaklaşa eseri olduğuna şüphe edilemez. Şurası gerçektir ki Atatürk birçok yakınları da Etem'i tuttukları için son zamanlarda Kazım Paşa, Özalp komutası altında Kuvayi Seyyare'ye bağımsızca bir durum tanımakta bir sakınca olmadığı fikrine yatmıştı. Etem'in yanına giden heyet, Kütahya'dan dönerken Mustafa Kemal tarafından İsmet Bey'e şöyle bir şifre gelmiş ve Yaver Şükrü Bey, Sökmensüer tarafından açılmıştır. Merkezi Kütahya'da olmak üzere Kazım Özalp komutası altında bir tümeni, Etem kuvvetleri, öteki de 61. tümen olmak üzere Garp Cephesi Komutanlığı'na bağlı bir grup teşkil ederek Etem'le olan anlaşmazlığın ortadan kalkabileceği düşünülmektedir. Bu konuda ne düşündüğünüzün bildirilmesi. İsmet Bey kısaca Yaveri Şükrü'yü hemen yola çıkardığı cevabını vermiştir. Şükrü Sökmensüer, Mustafa Kemal'le görüşmesini şöyle anlatmaktadır. İstasyonun hemen yanı başındaki küçük binadaki odasında beni kabul eden Mustafa Kemal Paşa'ya, Ethem ve kardeşi Tevfik'in isyancı durumlarını, gizli maksatlarını açıkladıktan sonra milli mücadelenin selameti bu kuvvetleri ortadan kaldırmakta olduğunu ve Garp cephesinin buna gücü yeteceğini, ayrı grup kurulmasının büyük mahsurlara yol açacağını, zaten 61. Tümen'in bir alayının Kütahya'da Ethem tarafından silahları alındığını, Tümen Kütahya'ya gidince aynı hale uğraması ihtimali bulunduğunu ve böylece Garp cephesinin en çok güvendiği bir kuvvetten ve komutandan İzzettin Çalışlar mahrum kalacağını söyledim. Mustafa Kemal Paşa bir iki defa şu sualleri sordu. Garp cephesi kuvvetleri Ethem kuvvetlerini yenecek güçte midir ve buna güvenebilir miyiz? Her defasında müspet cevap verdim. Tabii söylediklerimin hepsi İsmet Bey'den aldığım direktif üzerineydi. İsmet İnönü'nün bir düzen ve kanun rejimi adamı olduğu söz götürmez. Fakat İnönü zaferleri üzerindeki emir ve komuta payı üzerinde anlaşmazlık büyüktür. Kendi kurmay başkanı Tevfik Bıyıklı'nın İnönü zaferlerini İsmet Paşa mı kazanmıştı başlıklı uzun bir tenkit yazısı harp tarihi dosyaları içinde bulunsa gerek. Bir kopyası bendedir. Bu tenkitlere göre İnönü zaferlerinde İsmet Paşa'nın hiç hissesi yok gibidir. Bu savaşlar birlikler başında bulunan pek kahraman komutanlar tarafından kazanılmıştır. İkinci İnönü'nün hikayesini son geceyi Ankara'da Ziraat Mektebi'nde Atatürk'ün yanında geçiren eski bir bakandan şöyle dinlemiştim. Odanın ortasında bir masa, üzerinde bir harita. Mustafa Kemal, bir kadeh bir şey içmek istiyorum dedi. Oturduk, biraz sonra bir kurmay subay geldi. Haber kötü, sağ kanadımız çekiliyormuş efendim dedi. Meğer sözde Yunan süvarileri istasyona girmişler. İsmet Bey geri çekilme emri vermiş. Kendisi Çukurhisar'a doğru yola çıkmış. Mustafa Kemal Paşa'nın çektiği telgrafa yerinde kalan komutanın verdiği cevapta şöyle deniyordu. Sol kanatta Nazım Bey dayanmaktadır. Sağ kanat tutundu. Biz de ne yapacağımızı bilmiyoruz. Mustafa Kemal hemen İsmet Paşa'yı buldurarak durumu haber verdi. O da yeniden kuvvetlerinin başına döndü. İşte İsmet Paşa'ya çektiği o tarihi telgraf bu gecenin sabahında yazılmıştır. Tevfik Bıyıklı'nın tenkit yazısına göre daha sonraki Kütahya Eskişehir bozgunu ise İsmet Paşa'nın komuta yetersizliğini büsbütün açığa vurmuştur. Bıyıklı, bu bozgun komutanları harp divanına götürür diyordu. Bu bozgunda ordu hemen hemen yok olmuş gibiydi. Rahmetli Cevdet Kerim'den dinlemiştim. Sakarya yolunda bir köy odası. İsmet Paşa uykuda. Kapının önünde Tevfik, Bıyıklı. Bizim tümenden de bir şey kalmamış ama karargah yerinin neresi olacağını anlamak için gelmiştim. Tevfik, her şey bitti. Ne umut kalmıştır ne bir şey. Bak ben sakal bıraktım. Niyetim birkaç koyunluk bir sürüyle Suriye'ye geçmek. Sen de başının çaresine bak der. Mustafa Kemal Ankara'da bozgun haberini aldığı vakit pek öfkeliydi. Fakat soğukkanlılığını takınarak cepheye geldi. İsmet Paşa Mustafa Kemal'e selam durur. Yapamıyorum der. Mustafa Kemal daha önce Garp cephesi komutanlığına Fevzi Paşa'yı getirmeyi düşünmüş, Fevzi Paşa yanında kalmak isteyerek özür dilemişti. Mustafa Kemal İsmet Paşa'ya yaparsın, yapacaksın dedi. Fakat Tevfik Bıyıklı'nın söylediğine göre ondan sonra da ne cephe komutanlığında ne sivil hizmetlerinde sonuna kadar İsmet Paşa'yı kendi başına bırakmamıştır. Bozgun sırasında Ankara'da meclisin havası pek bozuktu. Kimsenin ağzını bıçak açmıyordu. Mustafa Kemal görünüşte soğukkanlı olmakla beraber geceleri uyuduğu yoktu. Ziraat mektebindeki harita başından ayrılmıyordu. Sabahleyin evine gittiği vakit sadece yıkanıyor, sonra hemen meclise gidiyordu. Meclis ateş üstündeydi. Mustafa Kemal içeri girdiği vakit eskisi gibi herkesin gözü onun üstünde değildi. Homurtuyla karşılandığı bile olurdu. Birçok milletvekillerine göre uğranılan bozgunun gerçek sorumluluğu onun omuzlarındaydı. Odasında ise birçokları ondan haber almaya gelir, ordu manevra yapıyor cevabını alırdı. 70 bin askerden ancak 30 bin kadarı Sakarya'nın doğusuna çekilmişti. Onlar da bitkin bir haldeydiler. Bereket Yunanlılar duraklamışlardı. Vekiller heyeti ve Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa, Çakmak, bir gün gizli oturum istedi. Rengi uçmuş, tıraşsız, kim bilir kaç gündür uykusuz milletvekillerine, "Arkadaşlar," dedi, "tarihi günler yaşıyoruz. Yunanlıların çok üstün kuvvetlerle yaptıkları taarruza karşı askerlerimiz kahramanca dövüştüler. Ağır kayıplara uğradık. Biz şehir ve bölge harbi yapmıyoruz. Hedefimiz zaferdir. Ordumuz stratejik bakımdan en elverişli yerde harbe devam edecektir. Hükümetimiz adına Ankara'yı bu hafta içinde boşaltmaya, merkezi Kayseri'ye götürmeye karar verdik. Şimdiden hazırlığa başlanmasını rica ediyoruz. Bir kıyamettir koptu. Kürsüden inen çıkanaydı. Milletvekilleri iki noktada birleşiyorlardı. 1. Ankara'yı harpsiz bırakmamak. 2. Bozguna sebep olanları şiddetle cezalandırmak. Fevzi Paşa bozgun sorumluluğunu üstüne almak zorunda kaldı. Kürsüye gelerek, "Stratejik komuta hatlarına gelince, Genelkurmay Başkanı olarak onlardan ben sorumluyum. Vereceğiniz cezayı şimdiden kabul ediyorum," dedi ve "ben ölümden korkmam. Milletin uğruna seve seve şehit olmasını bilirim," diyerek yerine oturdu. Meclis cepheye bir heyet yollamaya karar verdi. Heyet gitti geldi. Ankara'da siperler kazılmak, cepheye asker yetiştirmek için her asker alınma bölgesine olağanüstü yetkilerle milletvekilleri gönderilmek gibi tedbirlere başvuruldu. Bu sırada bazı milletvekillerinin hatırlarına Mustafa Kemal'i başkomutan yapmak fikri geldi. Bunlar meclise tekliflerini verdiler. Teklif üzerine bir gizli oturumda görüşmeler iki gün sürdü. Vatanın son tepesine kadar savaş kararında olan Mustafa Kemal, herhangi bir çarpışmanın doğrudan doğruya sorumluluğunu üstüne almak istemiyordu. İki gün süren tartışmalardan sonra Mustafa Kemal kürsüye geldi. "Bu tekliften maksat nedir?" dedi. "Eğer işin başında benim bulunmaklığım ise esasen işin içindeyim. Durumu yakından takip ediyorum. Genelkurmay Başkanı ile benim karargahımız Ankara'dadır. Lazım gelen tedbirleri buradan alıyoruz. Bu teklif beni Ankara'dan uzaklaştırmaktan başka mana taşımaz." Öfkeliydi. Bazı arka niyetli kimselerin maksadı onu yıpratma fırsatı aramaktı ama teklif sahipleri Sakarya zaferinin ancak onun cephe başında bulunmasıyla mümkün olacağı inancındaydılar. Bunun üzerine Mustafa Kemal, meclisin bütün yetkileri 3 ay müddetle kendisine verilmek şartıyla başkomutanlığı kabul edeceğini bildiren bir takrir verdi.